Sayfa 87 ayrım 5. Kişilik gelişimi. Kişilik, bireyin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel özelliklerini süreklilik gösteren yönlerini içerir. Bu anlamıyla kişiliğin bireyin göreceli olarak kalıcı eğilim, davranış ve ilişki kalıpları ile tepkilerini belirleyen en temel unsur olduğu söylenebilir. Parantez içinde Özdemir ve diğerleri 2012. Bununla birlikte kişilik ise bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimi olarak tanımlanır. Parantez içinde Cüceloğlu 2016. Kişilik kavramı içerisinde karakter, mizaç ve benlik kavramları yer alır. Mizaç, daha çok kalıtım ile belirlenen kişiliğin duygusal özellikleridir. Çabuk kızmak, öfkelenmek, sıkılganlık, neşeli olmak, içe dönük, dışa dönük olmak gibi. Parantez içinde Kaya 1997. Karakter kişiliğin ahlaki yönüdür. Karakter, belli ahlak ölçütlerine göre değerlendirilebilen kişilik yapısıdır. Karakterin oluşması kalıtımdan çok sosyal çevrenin etkisindedir. Parantez içinde Kaya 1997. Mizacın bir kader olmadığını da belirtmek gerekir. Zira mizaç hayat süresince çevresel etkilerle bir dereceye kadar değişim gösterebilmektedir. Parantez içinde Sayın ve Aslan 2005. Benlik. Benlik ise kişinin kendisi hakkındaki algılamaları ve değerlendirmeleridir. Benliğin zaman zaman kişilikle aynı anlamda kullanıldığı görülse de aslında benlik kişiliğin öznel yanını oluşturur. Parantez içinde Kulaksızoğlu 2015. Kişiliğin oluşumunda ebeveyn tutumlarının etkisi, özellikle çocuğa uygulanan ödül ve cezaların çocuğun davranışlarını şekillendirdiği, gerek öğrenme kurumlarının gerekse kişilik kuramcılarının üzerinde önemli durdukları bir görüştür. Parantez içinde Yeşil Yaprak 1993. Çocukla kişiliğin gelişim süreciyle ilgili farklı kuramlar söz konusudur. Bu kuramlar çocukla kişilik gelişimi sürecini akademik düzeyde tanımlamaya çalışmışlardır. Bu kuramlardan biri Sigmund Freud'un psikoseksüel gelişim kuramı, diğeri de Erikson'un psikososyal gelişim kuramıdır. Freud kişilik gelişimi bakımından İlk çocukluk yıllarındaki yaşantıların önemini vurgular. Psikanalitik yaklaşım çerçevesindeki psikoseksüel gelişim kuramına göre her gelişim döneminin kendi içinde kritik dönemleri vardır. Normal gelişimin sağlanması için gelişimin her döneminde bireyin temel ihtiyaçlarının doyurulması gerekir. Eğer bu temel ihtiyaçlar karşılanmazsa kişilik gelişimi engellenir. Freud'a göre ilk dönemlerde ihtiyaçları karşılanmayan çocuk daha ileriki yaşlarda normal olmayan bazı davranış biçimleri gösterebilir. Parantez içinde Senemoğlu 2016. Freud kişilik gelişiminin ilk 5 ya da 6 yıldaki deneyimlerle oluştuğunu savunur. Yetişkin kişiliğinin temellerinin çocukluk yıllarında oluştuğunu ve psikoseksüel gelişim dönemlerinin her birinin yetişkin kişiliğine etkisi olduğunu belirtir. Parantez içinde Öngider 2013. Ayrıca bireyin kişiliğini id, ego ve süperego olarak dönemden oluştuğunu söyler. İd, kişiliğin biyolojik parçasıdır ve insanın doğuştan sahip olduğu tüm dürtülerinin kaynağıdır. Freud'a göre insan cinsellik ve saldırganlık olmak üzere doğuştan getirdiği iki temel eğilime sahiptir. Ego, kişiliğin düzenleyici, denge ve uyum sağlayıcı parçasıdır. Freud, egonun dış dünyanın etkisi altında alt benliğin bir parçası olarak geliştiğini ve alt benlik ile dış dünya arasında arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştür. Süperego, kişiliğin ahlaki yönüdür. Bireyin davranışlarının doğru olup olmadığına karar verip tüm toplum tarafından onaylanan değer yargılarına göre davranmasını sağlar. Süperego, çocukluk devresinde çocuğa ailesi ve toplum tarafından aktarılan geleneksel değerlerin etkileşimi sonucu gelişir. Ödül ve cezalarla pekiştirilir. Bu üç bölüm birbiriyle bütünleşerek dinamik bir bütün olan kişiliği oluşturmaktadır. Parantez içinde Kılavuz ve Gürses'ten aktaran Özdemir ve diğerleri 2012. Freud psikoseksüel gelişim evrelerinde oral dönem, anal dönem, pallik dönem, latent dönem ve genital dönem olarak 5 evreye ayırır. 1. Oral dönem 0-18 ay. Bebeğin ilgisi ağız bölgesindedir. Ağız ile ilgili etkinlikler haz alma noktasındadır. Bu dönemde bebekler her şeyi ağızlarına sokmaya çalışır. Memeden kesme ve beslenme ile ilgili yaşanan sorunlar oral kişilik özelliklerinin geliştirmesine neden olur. Oral kişilik özelliğine sahip yetişkinler diğer insanlara bağımlı ağız yoluyla tatmin olmayı tercih edebilir. Parantez içinde Burger 2006. 2. Anal dönem 1,5-3 yaş. İlgi an üstedir ve dışkılama ile ilgili süreçler önemlidir. Bebekler dışkısını tutmak ve bırakmaktan haz duymaktadırlar. Bu süreçte ebeveynin tutumları çocuğun farklı kişilik özellikleri ortaya koymasına neden olur. Tuvalet eğitiminde aşırı sıkı bir tutum izleyen ailelerin çocuklarında anal retentif, alıkoyucu, aşırı serbest tutum izleyen ailelerin çocuklarında ise anal ekspulsif, parantez içinde atıcı kişilik davranışlarının gözlenmesi olasıdır. Parantez içinde Stevenson 2000. Üçüncü faillik dönem 3-6 yaş. Çocuk daha yetişkin düzeyinde olmamasına rağmen cinsel organa yönelik ilgisi ve soruları vardır. Freud ahlaki yargı ve standartların faillik dönemin sonuna doğru baba ile özdeşleşme sonucunda ortaya çıktığını belirtir. Çocuk süper egosu vasıtasıyla öğrendiği standartlara göre davranışlarını yönlendirmekte ve toplumsal rolleri benimsemektedir. Parantez içinde Selçuk 2015. Dördüncü latent gizil dönem 6-12 yaş. Bu dönemde çocuk dış dünyaya yönelir ve tanımaya çalışır. Oyun ilgileri çocukların ilerideki rollerini belirler. Kendi cinsleriyle arkadaşlık eder. Ayrıca aile dışındaki diğer insanlar da önem kazanır. Çocuğun beğenilmeye ve desteklenmeye ihtiyacı vardır. Aile ve okul ilişkilerinin olumlu olması çocuğun gelişmesi ve olgunlaşması açısından büyük öneme sahiptir. Parantez içinde İnci 2009. 5. genital dönem 12-18 yaş. Cinsel dürtüler yeniden genital organ odaklı ve cinsel yetişkin cinselliği anlamında ortaya çıkmaya başlar. Birey karşı cinse karşı ilgi duyar. Bu dönem ergenlikte başlar ve 18 yaş sonuna kadar devam eder. Erikson, Freud'un aksine kişilik gelişiminin yaşam boyu devam ettiğini söyler. Erikson, her biri kendi içinde çatışmaya ortaya koyan 8 dönemde kişilik gelişiminin gerçekleştiğini söyler. Parantez içinde Erikson 1963. Her dönemde atlatılması gereken bir kriz, bir çatışma bulunur. İnsanların sağlıklı bir kişilik kazanmalarında bu çatışmaların başarılı olarak atlatılması önem taşır. Krizler sosyal ilişkilere dayalıdır ve yüksek motivasyon gerektirir. Bir dönemin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi ve krizlerin yenilmesi önceki dönemin sağlıklı gelişimine bağlıdır. Parantez içinde Selçuk 2015. Erikson'a göre 1984'te birey temel tasarım planında belirtilen 8 evreye ayrılan çatışmaları çözmek zorundadır. Her çatışma içerisinde benliğin yeterliliğini belirleyen biri olumlu, biri olumsuz iki karşıt uç vardır. Her dönem kendisinden sonra gelen dönem için bir basamak oluşturur ve her dönem önceki dönemlerin etkisiyle biçimlenir. Parantez içinde Erikson'dan aktaran Ekşi ve diğerleri 2013. Erikson'un psikososyal gelişim dönemleri şu şekildedir. 1. Temel güvene karşı güvensizlik 0-18 ay. Bebekler doğumdan sonraki ilk 12 ay içinde ebeveynleriyle ilişkilerinin sonucu ya temel güven duygusu kazanır ya da güvensizlik geliştirir. Erikson'a göre temel güven yaşamsal bir kişiliğin ve bir kimlik duygusunun temel yapısıdır. Güvensizlik ise diğer kişilere karşı olumlu duygu ve düşünceler geliştirmeyi engeller ya da kısıtlar. Parantez içinde Arı 2016. 2. Özerkliğe karşı utanç ve şüphe 18 ay 3 yaş. Bu aşamada çocuk artık kendi davranışlarının kendine ait olduğunun farkına varmaya başlar. Yaptığı her eylem ve başlattığı her girişimde anne baba müdahalesiyle karşılaşan bir çocuğun kendi yeteneği hakkında kuşkuya kapılması durumunda utanç duyguları geliştirmesi kaçınılmaz olacaktır. Çocuğun çevresini keşfetmesine izin verilir ve desteklenirse kazanacağı duygu özerkliktir. Parantez içinde Gürses ve Kılavuz 2011. 3. Girişimciliğe karşı suçluluk duygusu 3-6 yaş. 3. yaştan 6. yaşa kadar olan bu evrede çocuk çabuk ve susamışça öğrenmeye, yükümlülüklerini yerine getirmeye, işbirliği ve paylaşmaya başka hiçbir gelişim aşamasında olmadığı kadar hazırdır. Bu çağda cinsler arasındaki farkı, kendi cinsiyetini keşfeder. Kendi cinsiyetindeki ebeveyni ile özdeşim kurar. Bu evrede yeni toplumsal anlamı olan yapmak, becermek davranışı gelişir. Parantez içinde Çelik 2015. Özbay'a göre çocuklar bu dönemde psikomotor hareketlerindeki kontrol ve öz yeterliliği denemek ve bundan keyif almak isterler. Çocuklar bu dönemi başarıyla atlatırlarsa yeterlik duygusunu, kendine güveni, ayrıca öz değerlerini kazanmış olurlar. Bu yeterliliği yerine getiremeyen ve engellenen çocuklar engellenen çocuklar ise bağımlılık duyguları yanında utanma ve kendi değerliliklerine yönelik şüpheyi yaşarlar. Parantez içinde Gürses'ten aktaran Hamamcı ve Hamamcı 2015. Dördüncü, başarılı olmaya karşı yetersizlik duygusu 6-12 yaş. Erikson parantez içinde 1968 bu dönemi okul yaşantısının başladığı, okuma yazma ve matematik gibi konuların öğrenildiği bir evre olarak tanımlar. Ayrıca bu dönemde çocuklar ailelerinin güvenli alanından çıkarak toplumun sağladığı öğrenme ve çalışma alanında kendini göstermeye çalışırlar. Parantez içinde Erikson'dan aktaran Moore Sünbül 2015. Bu dönemde okul yaşantısı da çocuğu etkiler. Anne babanın sağlayamadığı destek bazen okuldan gelebileceği gibi evinde anne babası tarafından beceri kazanmaya teşvik edilen çocuk okulda kendine olan saygısının azalmasına neden olabilecek öğretmen tutumlarıyla karşı karşıya kalabilir. Parantez içinde Gürses ve Kılavuz 2011. 5. Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası 12-21 yaş. Erikson parantez içinde 1963 ergenlik döneminin çocukluk ve yetişkinlik dönemi arasındaki belirgin ve bilinçli bir evreyi ifade ettiğini söyler. İlkokul yıllarının sonlarında ergenler cinsel olgunlaşma ile ilgili fizyolojik değişimler ve önündeki yetişkin rollerindeki belirsizlik ile uğraşmak durumunda kalırlar. Ergenler günlük hayattaki ideal örneklerle daha önceki dönemlerde sahip olduğu beceriler ve roller arasında nasıl bir bağlantı kuracağı sorusunu sıklıkla düşünür. Parantez içinde Aslan ve Arı 2008. 6. Yakınlığa karşı yalıtılmışlık 21-30 yaş. Yakınlık karşısındakinin tekliğini ve farklılığını kabul etmeyi içeren güvenin ve duyguların karşılıklı ilişkisidir. Genç yetişkinlik döneminden önceki romantik yakınlıklar genellikle bireyin romantik ilişki aracılığı ile kendini tanıma çabaları olarak görülmüştür. Bu dönemde birbirlerine zıt iki durumun yarattığı çatışma çözülmek zorundadır. Erikson'a göre bu çatışmanın çözümü için verilecek çabadan aşk ortaya çıkacaktır. Parantez içinde Moore Sünbül 2015. 7. Üretkenliğe karşı durgunluk 30-65 yaş. Yetişkinin bu dönemde başka bir kişinin bakımıyla ilgili üretkenlik becerisi ön plandadır. Bu aşamadaki en önemli olay ana babalıktır. Üretkenlik çocuk sahibi olmaktan çok daha geniş bir anlama sahiptir. Her yetişkinin yeni gelen nesil için farklı yollara ve desteğe ihtiyaçları vardır. Erikson kişinin ölüm düşüncelerini bir kenara bırakıp kendi dünyasında kalıcı olan mutlulukların peşinden gitmesi ve kendi sektöründe iyi olabilmek için çalışması gerektiğini söyler. Parantez içinde Yalçın 2010. 8. Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk 65 yaş ve üstü. Bu dönem üretken geçen bir yaşamın sağlamış olduğu duyum ile yıllarını anlamsız geçirmiş olmanın mutsuzluğu arasındaki çatışmayla belirlenir. Diğer tüm gelişim süreçlerini ve gelişim dönemlerini başarıyla tamamlamış olan yaşlı birey artık hikmete ulaşmakta ve ölümü kabullenebilmektedir. Benlik bütünlüğüne ulaşmış yaşlı birey için çevrede o güne değin üretmiş olduğu şeylerden genç kuşakların yararlanmakta olduğunu görmenin verdiği haz yaşanır. Parantez içinde Gürses ve Kılavuz 2011. Freud'un geliştirdiği psikoseksüel gelişim kuramı ile Erikson'un geliştirdiği psikososyal gelişim kuramının karşılaştırması tablo 5'te verilmiştir. Freud ve Erikson'un dönemlerinin karşılaştırılması. 0-1 yaş Freud, oral, Erikson temel güvene karşı güvensizlik, etkilenen kişiler anne ya da onun yerine geçen yetişkin, kazanılması olası en iyi özellikler güven ve iyimserlik. 1-3 yaş Freud, anal, Erikson bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik, etkilenen kişiler anne baba ya da onun yerine geçen kişi, kazanılması olası en iyi özellik kendi kendine kontrol etme duygusu ve yeterliliği. 3-6 yaş Freud fallik, Erikson girişkenliğe karşı suçluluk, etkilenen kişiler temel olarak aile, kazanılması olası en iyi özellik amaçlılık yönlülük etkinlikleri başlatma yeteneği. 6-12 yaş Freud gizil, Erikson başarıya karşı aşağılık duygusu, etkilenen kişiler, okul arkadaş ve komşular, kazanılması olası en iyi özellikler okulla ilgili becerilerde yeterlilik. 12-18 yaş, Freud, genital, Erikson, kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası, etkilenen kişiler, akran grupları, lider modelleri, kazanılması olası en iyi özellikler, eşsiz benlik imajı, liderlik modelleri, kendine uygun bir kimlik seçme. Teknolojinin kişilik gelişimine etkisi. 0-5 yaş arası kişilik gelişimi için çok önemli bir dönemdi. Bu nedenle çocuğun etrafındaki teknolojik uyaranlar son derece önemlidir. İçerisinde şiddet, cinsellik, olumsuz davranışları destekleyen nitelikler bulunan yazılımlar, televizyon programları elbette ki çocuğun kişilik gelişimi çerçevesinde mizahını ve karakter gelişimini olumsuz etkileyecektir. Çocuğun karakter olarak saldırganlık eğiliminde bulunması, ileriki yaşlarda akran zorbalığına varan olumsuz sonuçlara neden olabileceği açıktır. Bu yüzden çocuğun kullandığı yazılımların, izlediği programların niteliği son derece önemlidir. Buna paralel olarak karakter eğitimini destekleyici yazılımların, televizyon programlarının çocuğun kişilik gelişimine olumlu etki edebileceği değerlendirilebilir. Ahlak gelişimi. Ahlak, Latince moral sözcüğünün karşılığıdır ve bireyin algı gelişimiyle başlayan, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreçte çocuğun içinde bulunduğu sosyal ortam, dini inanışlar, aileden gelen ahlaki yaklaşımlar onun ahlak gelişimine etkili olur. Ahlak kavramı, bir bireyin doğru ve yanlış, iyi ve kötü, uygun olan ve uygun olmayan davranışlar hakkında sahip olduğu genel ölçüt ve değerleri işaret eder. Yani ahlak olarak adlandırdığımız kavram, bir kişinin neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair düşünceleri ve inançları olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte dürüstlük, doğruluk, başka insanların haklarına saygı duymayı ve gereksinimlerini dikkate almayı da içerir. Parantez içinde Özgün 2016. Sokrates'ten Kolberg'e kadar pek çok filozof, düşünür ve bilim insanı da ahlaki düşünce, tutum ve davranışlarıyla akıl ve zeka arasında ilişki kurmuşlardır. İnsan davranışlarına yön veren temel nedenler arasında duygu temelli olanları öncelikli olarak yer alsa da insan zihninin ve zekasının da ahlak gelişiminde önemli payı olduğu genel olarak kabul etmişlerdir. Parantez içinde Gündüz 2010. Ahlak gelişimi bireyde kişilik gelişiminin önemli öğelerinden biridir. Ahlak gelişimi ve bilişsel gelişimle ilgili çalışmalar, her bireyin bilişsel gelişiminin en üst basamağına ulaşmasının beklendiğini fakat ahlak gelişiminin en üst basamağa ulaşmasının beklenmediğini, her bireyin kendine özgü bir ahlak gelişimi süreci bulunduğunu göstermektedir. Parantez içinde Karadağ ve Aladağ 2010. Gelişim psikolojisine kazandırdıkları önemli kavramlarla karşımıza çıkan Jean Piaget, Lawrence Kohlberg ve Albert Bandura ahlak gelişimini bilişsel gelişim açısından ele almışlardır. Parantez içinde Çan ve diğerleri 2012. Piaget, ahlaki akıl yürütmenin ilk çocuklukla ergenlik arasında gitgide anlamlı bir biçimde değiştiği sonucuna varmıştır. Ahlaki gelişimi çeşitli evrelere ayırmıştır. Çocuklar okul öncesi döneminde birinci evre olan ahlaki gerçekçilik evresinde yer alırlar. Bu evrede kuralların değişmez, sabit, uyulması zorunlu olduğu inancı belirginlik kazanır. Kuralları değiştirmek ya da çiğnemek yanlıştır. Parantez içinde Günalp 2007. Piaget ahlak gelişiminde dışa bağımlı evre ve özerk evre olmak üzere İki evreli bir gelişimsel eğilim önermiş ve özellikle çocuklarda sonuç odaklı bir ahlak anlayışından niyet odaklı bir ahlak anlayışına doğru gelişimsel geçişe dikkat çekmiştir. Son çocukluk yıllarının bu geçişte önemli olduğu vurgulanmaktadır. Parantez içinde Çan ve diğerleri 2012. Piaget'e göre ahlaki gelişim bilişsel gelişimiyle paralel ilerler. Ona göre çocuklar 6 yaş civarında dışa bağımlı evrededirler. Bu evrede bireyler otoriteye itaat eder, kuralların değişmez olduğunu düşünürler ve onlara göre kurallara uymama ceza ile sonuçlanmalıdır. Ergenlikle birlikte özerk evre gelişir. Bu evrede ise bireyler ahlaki prensiplere dayalı olarak karar verirler. Kuralların değişebildiğini ve insanlar tarafından oluşturulduğunu anlarlar. Parantez içinde Özabıcı ve diğerleri 2016. Dışa bağlı evre 10 yaşa kadar. Çocuğun işlem öncesi dönemden somut işlemler dönemine geçtiği 6 yaşa kadar, yani okul öncesi dönemde kural kavramı olmadığından ahlak söz konusu değildir. Parantez içinde Senemoğlu 2016. Dışa bağlı dönemde çocukların ahlaki yargıları başkalarına bağlıdır. Çocuklar olay ve durumları somut sonuçlarına göre değerlendirdikleri için ahlaki gerçekçidirler. Örneğin iyi niyetli olsa da çok bardak kıran çocuk bilerek daha az bardak kıran çocuktan daha fazla suçludur. Bu dönemde objektif ile subjektif İç ile dışı birbirinden ayıramaz, iç dünyasını dışarıya yansıtır. Çocuk düşünüş ve duygularını dışarıda var olan gerçekler gibi görür. Örneğin rüyasının aynı odada bulunan başka bir tarafından görülebileceğini, düşüncesinin bir ses olduğunu düşünür. Parantez içinde Gölcük 2010. Yetişkinlerin koyduğu kurallara körü körüne bağlılık söz konusudur. Yetişkinlerin yapma dediği her şeyi yanlış yaptığı, her şey ise doğrudur. Bu yaşlarda çocukla eşitlik düşüncesi söz konusu değildir. Annenin çocuklarına eşit davranmaması çocuk tarafından doğru kabul edilmektedir. Parantez içinde Çağdaş ve Seçer 2002. Özerk Evre 11 yaş ve üzeri. Bu dönemde çocukların yargılamaları esnektir, yani çocuklar niyeti de değerlendirebilirler. Mesela daha çok bardak kırsa da iyi niyetli olan çocuk daha az suçludur. Bu duruma ahlaki görecelilik denilmektedir. Parantez içinde Bacanlı 2006. Piaget'e göre bu dönemde ahlaki yargılar fiziksel bir sonucun ortaya çıkmasından önceki niyet dikkate alınarak oluşturulur. Yani sadece sonuç değil, eylemin temelindeki düşünce üzerine odaklanılır. Bu tür bir değerlendirme yapabilmek için birey olayın başlangıcına düşünsel anlamda geri dönüp sürecin başlangıcı sırasında o davranışa yönelen kişinin duygu ve düşüncelerini anlayabilecek bilişsel olgunluğa gelmiş olmalıdır. Parantez içinde Türküm 2013. Bu dönemde çocuğun sosyal dünyası giderek artan akran gruplarıyla genişlemiştir. Çocuğun sürekli diğer çocuklarla etkileşimde bulunması ve işbirliği yapması kurallar hakkındaki fikirlerin değişmesine zemin oluşturur ve ahlak ilkeleri değişmeye başlar. Kuralların insanlar tarafından oluşturulduğu ve gerektiğinde değiştirilebileceği bilincine ulaşır. Ceza artık kuralların ihlal edilmesiyle otomatik olarak uygulanması gereken bir durum değildir. Kuralların ihlal edilme nedenleri de önemlidir. Başka bir deyişle yargıda bulunurken kuralları ihlal edenlerin niyetleri ve içinde bulundukları durumlar da dikkate alınır. Parantez içinde Aydın 2011. Laurent Kohlberg, ahlak gelişimi kuramını Piaget'in bilişsel gelişim kuramını temel alarak geliştirmiştir. 1970'lerde Laurent Kohlberg, ahlaki ikilemler ile deneklerin ahlaki yargı düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmış ve 6 aşamalı ahlak gelişimi teorisini ortaya koymuştur. Araştırmaları neticesinde Kohlberg pek çok yetişkinin 4. aşamanın ötesine geçemediğini ifade etmiştir. Parantez içinde Gündüz 2010. Kohlberg, ahlak gelişimi kuramını geliştirilmesi aşamasında ahlak ikilemlerini barındıran kısa hikayeler kullanmıştır. Kohlberg'in ilk çalışması 1956 yılında Amerika'nın Chicago şehrinde 10-16 yaşlar arasında 72 erkek öğrenciyi kapsar. Bu öğrencilerden 58'i ile 3 yıllık aralıklarla 20 görüşme yapmıştır. Kohlberg'in klasiği haline gelen en ünlü ikilemi Haynes ikilemidir. Haynes ve diğer ikilemli hikayelere verilen cevaplardan hareketle birbirinden ayrı 6 ahlaki gelişim aşaması olduğunu ortaya koymuştur. Parantez içinde Kuşat 2012. Haynes ikilemi şu şekildedir. Avrupa'da bir kadın kanserden ölmek üzeredir. Doktoru henüz keşfedilmiş bir ilacın hastayı kurtarabileceğini söylemektedir. Radyum türü olan bu ilacı aynı kasabadaki bir eczacı yeni keşfetmiştir. Eczacı ilacı maliyetin 10 katına satmak istemektedir. O radyumu keşfetmek için $400 ödemesine rağmen ilacın küçük bir dozu için $4000 hesap çıkarmaktadır. Hasta kadının kocası Haynes ödünç para bulmak için bütün tanıdıklarına başvurmuş fakat kendisinden istenen paranın yarısı olan $2000 ancak toplayabilmiştir. Eczacıya karısının ölmekte olduğunu anlatmış, ya ilacı daha ucuz satmasını ya da paranın bir kısmını daha sonra ödemek şartıyla vermesini istemiştir. Fakat eczacı, hayır bu ilacı ben keşfettim ve bundan para kazanacağım diyerek Haynes'in istediğini reddetmiştir. İsteğini reddetmiştir. Bunun üzerine ümidi kırılan Haynes, eczaneye girip ilacı çalmayı düşünmektedir. Parantez içinde Gross'tan aktaran Kuşat 2012. Bu durumda hasta kadının kocası ne yapmalıdır? Kolberg araştırmaya katılan deneklere yönelttiği ikilemlere aldığı cevaplar doğrultusunda ahlak gelişimi kuramını ortaya koymuştur. Bireyin değerlendirme ölçütleri ve vereceği cevaplarla Kolberg'in ahlak gelişiminin hangi aşamasında olabileceği tablo 6'da verilmiştir. Tablo 6. Kolberg'in ahlak gelişimi kuramı. 1. Düzey. Gelenek öncesi düzey. Kurallar başkaları tarafından düzenlenir, etkinliğin fiziksel sonuçlarına göre kötü ya da iyi belirlenir. Bireyin kendi gereksinimleri ön plandadır. 1. Evre, ceza ve itaat eğilimi. Çocuk otoriteye uyar ve cezadan kaçar. İyi ya da kötü etkinliğin fiziksel sonuçlarını belirler. Parantez içinde Hayes ilacı çaldığı için yetkililer onu cezalandırır. 2. Evre, bireysel yarar, karşılıklı çıkar eğilimi. Her ne olursa olsun bireyin kendi çıkarları önemlidir. Bazen diğerlerinin ihtiyaçları da dikkate alınır ancak ne kadar alırsa o kadar verir. Parantez içinde Hayes çalmalıydı çünkü karısı için üzülüyordu ve o iyileştiğinde iyi hissedecekti. 2. Düzey geleneksel düzey. Aile, grup ve ulusun beklentileri, yakın ve açık sorunları düşünmeksizin önemlidir. Bireyin ihtiyaçları grubunkilere göre ikinci plandadır. Kanunlara uyma ve sosyal düzeni koruma önemlidir. 3. Evre, kişiler arası uyum eğilimi. İyi bir davranış başkalarına yardım etmek ve başkalarını mutlu etmektir. Parantez içinde Hayes çalmakta haklıydı. Çünkü iyi bir kocanın karısı hakkında endişelenmesi normaldi. Zaten diğer insanlar karısının göz yummasını hoş karşılamazdı. 4. Evre, kanun ve düzen eğilimi. Kanunlara ve sosyal düzene uymak önemlidir. Doğru davranış bireyin sosyal düzen ve otoriteye uygun olarak görevini yerine getirmesidir. Parantez içinde Hayes çalmamalıydı. Çünkü çalmak kanunlara aykırıdır ve kanunlar kişisel zararlar pahasına da olsa korunmalıdır. 3. Düzey, gelenek sonrası düzey. Toplumsal düzene ilişki kuralların ve yasaların da ötesinde evrensel ahlaki değerlere uygun davranışların dikkate alınması. 5. Evre, sosyal sözleşme eğilimi. Kanunlar toplumun iyiliği için değiştirilebilir. Değerler ve kanunlar eleştirici bir şekilde yer alır. Parantez içinde Hayes çalmalıydı. Çünkü herkes gerçekten ihtiyaç olduğunda çalmanın kanunlara aykırı olduğuna bakılmaksızın ilaç edinme hakkına sahiptir. 6. Evre, evrensel ahlak ilkeleri eğilimi. Birey kendine özgü ahlak ilkelerini örgütler. Bu ilkeler genellikle eşit adalet, insan haklarına dayalıdır. Adalet kanunun üstündedir. Parantez içinde Hayes çalmalıydı. Çünkü insan hayatı ahlaki ve hukuki değerlerinin üzerindedir. Kaynak Bacanlı 2006, Akman, Ertuğ ve Deniz 2016. Kolberg'in ahlak gelişimi kuramı bazı bilim insanları tarafından eleştirilmiştir. Özellikle Coral Kligan Kolberg'in ahlak gelişiminin yanlı ve değersiz bulmuştur. Kolberg'in teorisinin ve puanlama sisteminin kadın karakterine karşı duyarlı olmadığını iddia eden Gilligan, cinsiyetlerin ahlaki yargı gelişimi üzerine araştırmalar yürütmüştür. Kadın ve erkeğin ahlak problemlerini nasıl çözdüğünü ve nasıl tepkiler geliştirdiğini araştırdıktan sonra cinsiyete ilişkin iki belirgin modelin yani iki farklı ahlaki uyumun olduğu sonucuna ulaşmıştır. Parantez içinde Çin Emre 2014. Öğrenme yaklaşımlarında ahlak gelişimini tanımlayan bilim adamlarından biri sosyal öğrenme kuramcılarından Bandura'dır. Bandura'ya göre çocuk iyi ve kötü davranışları çevresindekileri gözleyerek onları taklit ederek öğrenmektedir. Ahlak gelişiminde çocuğun sosyal çevresini oluşturan ebeveyni, arkadaş grubu ve öğretmenleri gerek model olma ve taklit bakımından gerekse ödül ve ceza mekanizmalarını işletenler olarak önemli yer tutarlar. Parantez içinde Özen 2011. Teknolojinin ahlak gelişimine etkisi. Çocuğun ahlak gelişimini teknolojik araç gereçlerini desteklediği ya da olumsuz etkilediğine yönelik yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Buna rağmen çocuğun ahlak gelişiminin kendi sosyal yaşantısı içerisinde doğal yöntemlerle daha nitelikli gelişebileceği düşünülebilir. Diğer açıdan değerlendirdiğimizde bireyde ahlak algısı ve ahlaki yargı bilişsel öğrenmelerin ve olgunlaşmanın sonucunda ortaya çıkar. Teknoloji araç gereçlerin ve
çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağladığı düşünülürse uzman kişiler tarafından hazırlanmış ve çocuğun ahlak gelişimine katkı sağlayabileceği düşünülen yazılımların olumlu etkileri olabileceği öngörülebilir. Cinsel gelişim. Cinsellik doğum öncesi başlayıp ömür boyu devam eden insanların değerleri, inanışları, duyguları, kişilikleri, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler, tutumları, davranışları, fiziksel görünümleri ve içinde yaşadıkları toplumlara göre şekillenen bir kavramdır. Cinsel bir varlık olarak insanı sadece bedensel değil, duygusal, düşünsel ve toplumsal bütünlüğü sağlayan kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımı olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık halidir. Parantez içinde Boğuz Demir ve Özcan 2011. Yetişkinin çocuğuna karşı gösterdiği cinsiyet tipli davranışları çocuğun cinsellikle ilgili ilk deneyimlerini oluşturmaktadır. Cinselliğin biyolojik, fizyolojik ve içgüdüsel olarak yönlenen boyuta kadar yakın çevresinin ilişkileriyle gelişen ve şekillenen sosyal ve duygusal boyutu da çok önemlidir. Parantez içinde Tuğrul ve Artan 2001. Cinsel gelişimde bazı kavramların tam olarak bilinmesinde fayda vardır. Cinsiyet, biyolojik olarak birey kız ya da erkek olduğunu ifade eder. Cinsel kimlik, bireyin cinsiyetine aidiyet hissetmesi olarak tanımlanabilir. Yani kadın cinsiyet özellikleri gösteren biri kendini kadın, erkek cinsiyet özellikleri gösteren biri kendini erkek olarak algılar. Gerçekten de sağlıklı bir cinsel kimlik gelişiminde cinsel kimlik kişinin cinsiyetinden haberdar olması, cinsiyetine uygun davranışlar göstermesi ve bundan mutluluk duymasıdır. Parantez içinde Bayhan ve Artan 2009. Cinsel kimlik gelişimi hayatın ilk yıllarında oluşmaya başlar. Çekirdek cinsel kimliğin çocukluğun ilk 2 yılında başladı. Fakat cinsel kimlik duygusunun yerleşmesinin 3-4 yaş dolayında olduğu belirtilmektedir. Parantez içinde Öz Sungur 2010. Kız ve erkek çocuklar beden yapıları, iç salgı bezleri, cinsiyet hormonları bakımından doğuştan ayrı yaratılmışlardır. Bir başka deyişle çocuklar doğal olarak yapılarında var olan cinsel donanımlar doğrultusunda gelişirler. Ancak çocuk kendi cinsiyetinin eğilimleri desteklendiği sürece kız ya da erkek kimliğini benimseyecektir. Bir çocuğun kız ya da erkek olarak doğması cinsel kimliğini kazanması için ilk koşuldur. Ama yeterli ve tek koşul değildir. Parantez içinde Mangır ve Baran 1990. Çocuklar cinsel kimlikleri hakkında karar verdiklerinde kendilerinden beklenen davranışları ve cinsiyet rollerini kolayca öğrenebilirler. Ancak kız ve erkek çocukların tümünün her türlü oyuncakla ve araçla oynaması için eşit olanaklar sağlanmalıdır. Çocuğun cinsiyet ve cinsiyet rollerine uyum sağlamasından çok bir birey olarak kendine uyum sağlaması teşvik edilmeli. Toplumda birey olarak her iki cinsin de aynı türden işler yapabileceklerine ilişkin yaşantı kazandırılmalıdır. Parantez içinde Senemoğlu 2016. Cinsel rol, toplumun erkeğe ve kadına uygun görerek tanımladığı davranış biçimleridir. Cinsel roller belli bir zaman dilimi içinde toplumca kabul edilirler. Ancak zaman içinde kültürel, toplumsal, teknolojik, bilimsel, ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişim gösterirler. Parantez içinde Yılmaz 2016. Çocukta yaşına uygun olmayan şekilde cinsel rol davranışları, eksibisyonizm, parantez içinde teşhircilik, aşırı cinsel ilgi, yaşına uygun olmayan cinsel konuşmalar, cinsel girişimler, cinsel istismarın habercisi olabilir. Parantez içinde Keskin ve Çam 2005. Çocuğun cinsel gelişiminin yanında cinsel eğitim de önemlidir. Anne babaların ve öğretmenlerin çocuğun cinsel gelişimini onun tüm gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmesi, buna ilişkin problemleri ele almaları, çocuğa gerekli bilgileri vermelerinin doğal bir eğitim görevi olduğunu benimsemeleri bir zorunluluktur ve bir sorumluluktur. Bunun için anne babanın ve öğretmenin cinsel gelişimi iyi bilmeleri gerekmektedir. Parantez içinde başarandan aktaran Tuğrul ve Artan 2001. Cinsel eğitimin amacı öğrenciye sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirmesi için rehberlik etmektir. Cinsel eğitimin hedefleri ise şunlardır. 1. İnsanın üreme sistemiyle ilgili bilgiler edinmek. 2. Cinsel sisteme sağlıklı bir tutum geliştirmek. 3. Cinsel güdüyü deneyimleyebilmek ve beğenilir amaçlara yöneltmek. 4. Temizlik ve korunma becerilerini alışkanlığa dönüştürmek. Beşinci, karşı cinse iyi geçinmek, onun cinsel gelişimini anlayışla karşılamaktır. Parantez içinde Yılmaz 2016. Cinsel eğitim elbette yalnızca bilgi vermek değildir. Ancak yalnızca bilgi eksikliği veya yanlış bilgilerin oluşturduğu olumsuz sonuçlar bile oldukça düşündürücü olabilmektedir. Çünkü erkek ve kadınlardaki abartılı veya yanlış cinsel inanışların ortaya çıkmasına neden olur. Parantez içinde Sungur 1998. Çocuklar büyüdükçe sosyal çevre içindeki ilişkileri de giderek gelişir. Böylece ailesinin dışında öğretmen, arkadaşlar, televizyon, müzik, kitaplar, reklamlar ve oyuncaklar gibi birçok kaynaktan cinsellikle ilgili uygun davranış ve değerler hakkında mesajlar almaya ve bilgiler öğrenmeye devam ederler. Parantez içinde Gölbaşı 2003. Çocuk cinselliği ve cinsel eğitimi konusunda tedirgin olan ebeveynler aslında doğumdan itibaren farkında olmadan çocuklarına cinsel eğitim verirler. Çocuğa eşya ve kıyafet seçiminde cinsiyete ilişkin tercih edilen renkler, yetişkinin çocuğun cinsiyetine göre şekillendirdiği davranışları, oyuncak seçimi, anne babanın birbirlerine karşı davranışları, cinsel sorular, cinsel oyunlar, tuvalet alışkanlığının kazanılmasına dair tutum ve davranışları cinsel eğitimin bir parçasını oluşturur. Parantez içinde Ceylan ve Çetin 2015. Cinsel eğitimde ebeveynliğin çocukla iletişimi son derece önemlidir. Çocukla cinsellik hakkında konuşulurken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tablo 7'de çocukla cinsel konular paylaşılırken dikkat edilmesi gereken hususlar verilmektedir. Tablo 7. Çocukla cinsellik konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar. Ortam. Rahat, gürültüsüz ve sakin bir ortamda konuşulmalıdır. Ses tonu ve konuşma hızı. Konuşma savunucu, azarlayıcı, suçlayıcı, geçiştirici, utandırıcı ya da utanılan mesajı verecek bir ses tonu yerine günlük normal bir ses tonunda ve hızında olmalıdır. Yüz ifadesi ve beden dili. Çocukların cinsellikle ilgili soruları karşısında şok olmuş, şaşırmış, rahatsız olmuş yüz ifadesi olmamalıdır. Başlangıç cümlesi. Konuşmaya çocuğu doğrulayıcı, yüreklendirici cümlelerle başlanması onun yeni sorular sormasını destekleyecektir. Sınırlılıklar. Anne baba ve öğretmen her soruyu bilmeyebilir. Bu durumda bunu ben de bilmiyorum ama cevabını en kısa zamanda öğrenip sana söyleyeceğim denmeli ve bu yapılmalıdır. Çocuk soruyu kime sorduysa o yanıtlamalıdır. Kaynak Yılmaz 2016. Teknolojinin cinsel gelişime etkisi. Çocukların internette karşılaşabileceği risklerden biri sakıncalı olan cinsel içerikli sitelere girmeleri ve erişkinlerin cinsel tekliflerine maruz kalmalarıdır. İnternetin yaygınlaşması ile cinsellik temalı oyunlarla, cinsel objelerle çocukların karşılaşması sıklıkla görülen bir durum haline almıştır. Kimlik ve kişilik gelişimine henüz tamamlanmamış olan çocuk ve ergenlerin cinsellikle ilgili yayın ve bilgileri internette doğru şekilde öğrenememeleri, sanal yolla cinsel tacize uğramaları onların ruhlarında ve beyinlerinde tamiri zor hasarlara yol açmaktadır. Günümüzde 25 milyondan fazla çocuk internette saatlerce sörf yapmakta ve her 4 çocuktan biri cinsel içerikli sitelerine girmektedir. Parantez içinde MEP 2016. Çocukların cinsellikle ilgili olumsuz etkilerden korunmanın son derece güç olduğu, internet ortamlarının olabildiğince sınırlamalar ile daha korunaklı hale getirilme çabası %100 sonuç vermemektedir. İnternetin yaklaşık %30'unun cinsel gelişim açısından zararlı içerikte dolu olduğunu yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Bu sebeple çocuğun cinsel gelişimi, kişilik gelişimi ve ruh sağlığının korunabilmesi için ebeveyn kontrolünün elden bırakılmaması, çocuğun yalnız internet ortamında bulunmaması, yazılımları ebeveyn kontrolü ile kullanması önemlidir. Aksi takdirde çocukta olumsuz cinsel ve kişilik gelişimlerine neden olacak durumlarla karşılaşılması olasıdır. 5. bölüm. Teknoloji kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar. Teknoloji kullanımında çocuğun gelişimine olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek için ebeveynlerin dikkat edilmesi bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikli olarak çocuğun teknolojiyi ne zaman kullanmaya başlaması gerektiğidir. Birçok araştırma bu sınırın 3 yaş üzeri olduğunu ifade etmektedir. Bu sınır 3 yaşından sonra çocuğun sınırsız teknoloji kullanılabileceği anlamına gelmez. Erken çocukluk döneminin tamamında çocuğun teknolojiyi oldukça sınırlı kullanması, tüm gelişim alanlarını destekleyecek olan sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel alanlarda yaş ve gelişim düzeylerine uygun etkinliklerde bulunmasını sağlayacak ortamların oluşturulması ebeveynlerin görevidir. Cömert ve Kayıran, parantez içinde 2010, çocuk ve ergenlerin teknoloji ve internet kullanımında dikkat edilmesi gereken temel noktaları şu şekilde açıklamaktadır. Ebeveynler çocuklarına bilgisayar ve internet erişimi sağladıklarında görevlerinin bittiğini düşünmemeli. İnternette meydana gelen tehlikelerden korumak için internet ve bilgisayar kullanımını en azından ev içi denetleme yapabilecek seviyede öğrenmeleri gerekmektedir. Çocukların bilgisayar ve internet ile hangi yaşta tanışmaları gerektiği ve hangi program ve oyunların çocuklarının gelişimine olumlu etki yaptığını araştırmalı ve buna göre davranılmalıdır. Ergenler ve çocuklar için internete giriş ve çıkış saatleri takip çizelgesi yapılmalıdır. Çocuğun tüm uğraşı yalnızca bilgisayar ve internet olmamalıdır. Anne ve baba çocuğuna küçük yaşlardan itibaren iyi bir boş zaman faaliyeti vermelidir. Sanal ortamın, doğal ortamın sınırlarını geçmemesine dikkat edilmelidir. Çocukların arkadaşlarıyla özellikle doğal yollardan görüşmeleri yönlendirilmeli, onlara bu konuda yeni olanaklar sağlanmalıdır. Sanal kütüphaneler kullanılırken gerçek kütüphaneler rafa kaldırılmamalı ve kitap okuma alışkanlıkları kaybedilmemelidir. Ebeveynler bilgisayar oyunlarını çocuğun evde yaramazlık yapmaması, kendilerini rahatsız etmemesi ve onları oyalaması için gerekli bir araç olarak görmemelidir. Zaman zaman çocuklarıyla bilgisayar oyunlarını birlikte oynamalıdır. Oynanan oyunların üstün ve zayıf yanlarını aile içerisinde tartışmalı, eksik yönlerini eleştirmeli, çocuklara kişilik katkılarının olup olmadığı değerlendirilmelidir. Oyun zamanlarını belirlemeli ve çocukların bu süreyle uyuması sağlanmalıdır. Çocuklarına internette vakit geçirme ve internet kafe ziyaretlerini azaltma konusunda katı kısıtlamalar ve cezalar vermek yerine onlarla karşılıklı konuşmayı ve ikna yolunu seçmelidir. Çocuklarını pornografik içerikli veya kumar oynayan internet sitelerini ziyaret ederken görürlerse onları azarlamamalı, yaptığının yanlış olduğu ve kendisine zarar vereceği yönünde karşılıklı olarak konuşmalıdır. Çocuğun güvenli internet kullanımı da önemlidir. Yapılan çalışmalar Türkiye'de çocukların diğer Avrupa ülkelerine göre interneti güvenli kullanma konusunda düşük bilgiye sahip grup olduğunu göstermektedir. Bu konuda ülkemiz çocuklarının internetin barındırdığı riskler hakkında bilgilendirilmeye ve bu riskler konusunda neler yapmaları gerektiği konusunda eğitilmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun için de evde ailelere, okulda öğretmenlere çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Parantez içinde Bayzan ve Özbilen 2012. Burada çocuğun daima kontrol edilip denetlenmesinden çok iç denetimini geliştirerek olumsuz olarak kabul edilebilecek içeriklerden kendini uzak tutmayı kavrayabilmesi son derece önemlidir. Erken çocukluk dönemindeki çocuğun teknolojik araç gereç kullanımında ebeveynlerin dikkat etmesi gereken hususlar şu şekilde ifade edilebilir. 3 yaşından önce çocuğun teknolojik araç gereçlerle etkileşimde bulunmasına mümkün olduğunca izin verilmemelidir. Çocuğun teknolojik araç gereçle geçireceği vakit başlangıçta onun anlayabileceği biçimde açıklanmalı, etkinlik ortasında süren bitti gibi yaklaşımla çocuğun saldırgan davranışlar geliştirmesine, hayal kırıklığına uğramasına neden olacak durumlar oluşturulmamalıdır. Çocuğun diğer gelişim alanlarını olumsuz etkileyebilecek biçimde teknoloji kullanımına izin verilmemelidir. Çocuğun teknoloji bağımlısı olabilecek düzeyde teknolojik araç gereç kullanımına izin verilmemelidir. Çocuk temel becerileri gerçekleştirmesi, öz bakım becerilerini yerine getirmesi, yemeğini yemesi gibi davranışları teknoloji kullanımı ile ödüllendirilmemelidir. Bu çocukta alışkanlık yapacaktır. Çocuğun deneyimleri ilk elden kazanacağı ortamların oluşturularak gelişiminin sağlanması, daha sonra teknolojik araç gereçlerle desteklenmesi önemlidir. Yazılımların seçilmesi son derece önemlidir. Çocuğun kullandığı yazılımların içeriği ve niteliği önceden değerlendirilmeli. Uzman denetiminde hazırlanmamış, geliştiricisi belli olmayan, ana dil desteği tam sağlanmamış, çocuğa katkı sağlamayan, görsel ve işitsel niteliği yeterli olmayan, çocuğun yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan yazılımların kullanılmamasına özen gösterilmelidir. Dil gelişimine olumsuz etkilerinden dolayı çocuğa uzun televizyon seyretme süreleri verilmemelidir. Çocuğa teknoloji kullanımı sınırlandırırken ebeveynler de bu sınırlamaya uymalı. Sınırlamaları dikkate almayarak çocuğun kuralları içe saymasına neden olacak biçimde teşvik edici, imrendirici biçimde teknolojiyi kullanmamalıdır. Mümkün olduğunca çocuklara akıllı telefon verilmemelidir. Akıllı telefonlar çocuğun gelişimde neden olabileceği olumsuzluklar yanında oluşturduğu manyetik alan nedeniyle çocuğun hızla gelişen hücreleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyan çok sayıda ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Nitelikli yazılımların doğru kullanımında çocuğun gelişimine olumlu etkileri olacağı unutulmamalı. Bu yönde çocuk desteklenmelidir. Son söz. Erken çocukluk döneminde teknolojinin kullanılması son derece önemlidir. Çocuğun gelecek yaşamında daima iç içe olacağı teknoloji ile erken dönemde tanışması, teknolojik okuryazarlığının erken dönemde kazanılması önemlidir. Ayrıca teknolojinin sağladığı birçok avantaj da kullanılmasına önemli bir etkendir. Çocuğun gelişim sürecinde öğrenme alanlarının teknolojik araç gereçlerle desteklenmesi, gelişimine ciddi anlamda katkı sağlayacağı şüphesizdir. Teknolojinin çocuğun gelişimine yönelik olumlu etkilerini ortaya koyan birçok akademik çalışma mevcuttur. Günümüzde etkin olarak kullanılan teknolojik araç gereçlerin hem kurumsal düzeyde hem de bireysel düzeyde yaygınlaşması etkin kullanıma katkı sağlamaktadır. Artık her evde sık kullanılan teknolojiler olan bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon gibi cihazlar bulunmakta. Çocuklar da bu cihazlarla çeşitli biçimlerde etkileşime girmektedirler. Günümüzde asıl üzerinde durulması gereken nokta teknolojinin kullanılmasından daha çok nasıl kullanılması gerektiği, hangi yazılımların kullanılması gerektiğidir. Çocuğun gelişimine katkı sağlayacağı düşünülürken kontrolsüz teknoloji kullanımı, kullanım sürelerinin belirlenmesi, çocuğa katkı sağlamayacak hatta olumsuz kazanımlara neden olabilecek yazılımların kullanılması teknolojinin çocuk üzerindeki olumsuz etkileri olarak dile getirilmelidir. Getirilmektedir. Gerçekte ifade edilenler teknolojinin yanlış kullanılması ile ilgilidir. O halde teknolojik araç gereçlerin doğru kullanılabilmesi, çocuğun gelişimine katkı sağlaması, okul öncesi eğitimi destekler nitelikte işe koşulabilmesi son derece önemlidir. Ülkemizde erken çocukluk döneminde teknoloji kullanımı ile ilgili yayın sayısının azlığı, ebeveynlerin bilişsel düzeyde yeterli öğrenmeleri gerçekleştiremeden teknolojiye hazırlıksız yakalanması, yaşanılan olumsuzlukların diğer değişkenleri olarak düşünülebilir. Ebeveynlerin çocuklara bilinçsizce teknoloji kullandırması, çocuğun etkileşime girdiği yazılımları doğru analiz edememesi, hatta teknolojiye dijital bakıcılık yaptırarak çocuğun birçok öz bakım becerilerini ve temel ihtiyaçlarını teknoloji kullanarak gerçekleşmesi, çocuğun teknoloji bağımlısı olmasına neden olmaktadır. Ebeveynlerinin bilinçlendirilerek çocuğun doğru biçimde teknoloji kullanmasını sağlamak son derece önemlidir. Bu kitap bu alanda olan açığı bir nebze de olsa kapatacaktır. Kitap sonu.